Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ikinci iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler 28 Aralık 2021 Salı'yı, Türkiye'de saatler 15.07'yi gösteriyor. Tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde huzurlarınızda olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve bu hafta dış olaylar ve iç dünyamızın, yani inançlarımızın etkileşimiyle ortaya çıkan düşüncelerimizin hayatımızdaki işlevini konuşacağız. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz diyerek İstiklal Harbi'nin en zor zamanlarında milleti umutsuzluktan kurtaran şiirleriyle, kalemiyle milli müdafaaya katılan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ikinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın yayınımızda olacak ve kendisiyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u yad edeceğiz. Güne bakan başladı.
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmez yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın haremi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler orada bulutlar donanmaya adırsa. Bye.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle devam ediyor. Kendi kendimize psikoterapi rehberi sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hakan hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, sizinle yine psikoloji sohbetlerimize devam ediyoruz bu hafta. Kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar var. Bir de inançlarımızın etkisiyle ortaya çıkan düşüncelerimiz. Bu düşüncelerimizin yaşamımızdaki işlevi nedir? İsterseniz buradan başlayalım.
Evet. Şimdi aslına bakarsanız düşünce dediğimizde işte diğer canlılardan bizi ayıran bir özellik olarak aslında diğer canlılardan yaşantı düzeyinde ayrıldığımız her şey bir ölçüde düşünceyle ilişkili diyebiliriz. İşte kültür, sanat, bilim vesaire. Tabii aynı zamanda ruhsal yaşamımızdaki bize özgü bazı sorunlarda, yani diğer canlılarda olmayan, yine düşünceyle ilişkili. Yani hem pozitif, olumlu getirileri var hem de bir anlamda götürüleri var. Hı hı. Şimdi düşünce temelde hani duygular, bizim hayatta ne istediğimiz ya da istemediğimiz konusunda daha çok bize bilgi veren araçlar diye düşünebiliriz, ruhsal araçlar. Düşünce de olan bitenleri tanımlayarak, anlamlandırarak ve veya olacakları tahmin ederek veya yorumlayarak bizim bu yaşamdaki isteklerimiz, hedeflerimiz, ideallerimiz neyse onlara dönük davranışlara yardımcı olması beklediğimiz araçlar. Ki dediğim gibi pek çok alanda da gayet güzel bize yardım edebiliyor.
Bize yardım
işte özellikle iş ruhsal yaşama geldiğinde bazen böyle düşünce ve o düşüncenin tanımlama, anlamlandırma, yordama, çıkarım yapma özelliği maalesef o kadar iyi işlemiyor. Çünkü fizik dünya hep belli kurallara, belli kaidelere göre işlerken, yani standartken, örneğin bir cismi bıraktığımızda yere düşer, bu işte dünya üzerinde her yerde aşağı yukarı aynı şeyi gösterir cisimler, aynı tepkiyi verir. Ama iş özel hayata, ilişkilere geldiğinde maalesef böyle olmuyor. Çünkü örneğin bir işte sert, otoriter, kuralcı bir ebeveyn bir çocuk hata yaptığında çok büyük bir felaketmiş gibi yaklaşabiliyor. Örneğin işte 2-3 yaşındaki bir çocuktan 20 yaşındaki, 25 yaşındaki bir insanın olgunluğunu bekleyip ona göre değerlendirip yargılayan diyelim bir katı bir olduğunda, çocuk bir hata yaptığında hemen uyarı aldığında veya cezalandırıldığında, sorumlu tutulduğunda, o zaman ne oluyor? Hata yapmak çok kötü bir şeydir. Eğer hata yaparsam başıma çok kötü şeyler gelir gibi bir inanca sahip olabiliyor. Bir başka çocuksa ailesi bir çocuktan beklenen şeylerin bilincinde olan, anlayışlı, destekleyici bir aile olduğunda, çocuk hata yaptığında o hatayı doğal karşılıyor. Belki ona hiç de incitmeyecek şekilde, aa bak bunu böyle yaptık ama şöyle de yapabiliriz, gel hadi şunu deneyelim gibi empatik bir şekilde, destekleyici bir şekilde yaklaştığında, o zaman da çocuk, aa hata insana bir şeyler öğretiyor, hata yapmak çok da kötü bir şey değil, onu değerlendirip bir sonuç çıkarmak daha önemlidir gibi bir daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilir.
Hocam aslında şimdi, çocuk hata yaptığında anne babasının verdiği tepki bir nevi çocuğun geleceğini de etkiliyor değil mi? Anne babası böyle kızdığında, hata evet, yaptığında çocuk eğer içine atarsa bu sefer bastırılmış duygular ortaya çıkıyor değil mi?
Şimdi şöyle düşünün. Bizim anne babamız diyelim, ben işte Türkçe konuşuyorum. Anne babam Türkçe konuştuğu için bunu öğrendi. Hani başka dil konuşsalardı başka bir dil öğrenir gibi. Yani bizim nasıl ki konuşulan dil anlamında bir dil öğreniyoruz, ruhsal anlamda da bir dil öğreniyoruz. O dili, yani hata yapmak iyi midir, kötü müdür veya ne kadar kötüdür, ne kadar iyidir, İşte eğer ben duygularımı gösterirsem iyi mi olur, kötü mü olur? İşte her konuda başarı iyi bir şey midir, kötü bir şey midir, başarısızlık nasıl bir şeydir gibi gündelik yaşamdaki, ilişkilerdeki her konuda ebeveynlerimizin tutumlarıyla, ki bu hani yakın çevremizde kim varsa sadece ebeveyni de kastetmiyoruz tabii, çocuk daha da genişledikçe çevresi, o önemli insanların tavırlarıyla, tutumlarıyla bir şeyler öğreniyor.
O çevreyle şekilleniyor yani.
Aynen. Evet. Şimdi mesela ben az önce söylediğiniz örnekten gidersek, eğer kötü bir şey olduğunda korkuyorsam ve ağlıyorsam ve ebeveynim de bana gelip işte korkma, korkacak ne var, niye ağlıyorsun, işte bebek misin sen diyor ise, o zaman neyi öğreniyorum? Ha, duyguları yansıtmak, göstermek kötü bir şeydir. Ağlayan bir çocuğun uzağında durup hiç tepki vermemek midir şey? O da sağlıklı bir tutum değil. Kızmak da sağlıklı bir tutum değil. Sus, ağlama demek de sağlıklı bir tutum değil. Duygusal olarak onu desteklemek, yanında olmak ve o duyguyu nasıl belki ifade edeceğini ve yaşayacağını göstermek. Aa, ne oldu? Niye üzüldün? Ha, böyle şeyler olduğunda ben de üzülürüm. Hadi bak şöyle yapalım. İstersen şunu yapalım gibi. Onun yanında olmak, yanında durmak ve sağlıklı bir örnek sunmak. Bunu hepimiz yani ebeveyn olarak, büyük olarak her zaman mükemmel şekilde yapamayız. Hani bazen bizim de sabırsız olduğumuz, öfkeli olduğumuz anlar olabilir. Bu tek başına bir şey değil ama sürekli öyleysek, sürekli sabırsızsak, sürekli tahammülsüzsek, sürekli öfkeliysek tabii o zaman maalesef işte o bizim bu ilişkilerle ilgili, kendimizle ilgili düşüncelerimiz çok bize sorun yaratacak şekle dönüşmeye başlıyor. Çünkü insanın en önemli özelliklerinden birisi bizim öğrendiklerimizden sonuç çıkartarak bir takım kalıplar, daha sonra da yeni olayları, yeni durumları, yeni sorunları çözerken ya da değerlendirirken bunları kullanmak. Bu da bize bir hız veriyor. Kullandığımız modeller ve kalıplar ne kadar sağlıklıysa, uygunsa ve yararlıysa o kadar işe yarıyor. Ne kadar gerçeklikten uzak, uygunsuz ve yararsız, o kadar sorun yaratıyor. Şimdi eğer ben duygularımı ifade edersem anlaşılmaz, kızılır, cezalandırılır. Bu kendi ailemde öğrendiğim şey. O zaman ne yapıyorum? Duygularımı saklıyorum. Bu kendi ailem içinde adaptif bir şey, uyumlu bir şey. Başımı derde girmekten koruyor. Ama peki daha sonra yetişkin hayatta ya da diğer ortamlarda, diğer insanlarla bu uygun mu? Değil. Ama ben ne oluyor? O öğrendiğim kalıbı işte orada da kullanıyorum. O zaman da sıkıntı yaşıyorum. Çünkü diyelim iş hayatımda işte yolunda gitmeyen bir şeyler var, sıkıntılı bir durum var. Diyorum ki ya şimdi ben bu rahatsızlığımı ifade edersem ters karşılanır. O zaman işte aynen sizin dediğiniz gibi susmayı seçiyorum. Evet. Düşüncemle eğer şimdi bir şey söylersem başıma dert açılır, anlaşılmaz, kızılır. O zaman susmayı seçiyorum ve o zaman da işte düşünce bana problem yaratıyor. Ve nasıl yaratıyor bu problemi aslında? Diyorum ki eğer ben duygularımı açıklarsam kötü şeyler olur. Oysa ki olmayabilir, bu bir tahmin. Ama ben bunu gerçeklik gibi görüp, ki bu da maalesef insanın düşünceyle ilişkisindeki temel özellik. Biz düşüncemizle olayları simüle ederiz, ne olacağını tahmin ederiz, öngörürüz. Ama bir noktadan sonra sanki buna gerçeklikmiş gibi bakmaya başlıyoruz ve her şeyi kafamızda yaşamaya başlıyoruz. Evet. O zaman da problem.
Kıymetli hani, hocam. Çevremizde görüyoruz özgüvenli veya özgüvensiz çocuklar. Şimdi sorunun temelinde şu yatıyor. Bana kalırsa şöyle, her anne baba evlenmeden önce belli başlı psikoloji kitaplarını, çocuk yetiştirme kitaplarını okumalı. Bu kitapları bitirdikten sonra evliliğe adım atmalı. Yani o çocuğun duygu durumunu iyi yönetebilmeli diye düşünüyorum.
Vallahi o kadar doğru bir şey söylediniz ki, yani diyelim basit bir işi yaptığımızda bile bir ön eğitim alıyoruz değil mi? Hani basit bir iş değil ama o kadar diyelim işte ehliyet almak, araba kullanmak. İşte efendim teorik kitap okuyorsunuz, teorik sınava giriyorsunuz, ondan sonra pratik ders alıyorsunuz, sınava giriyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani ama mesela ebeveynlik sanki doğal olarak hepimizin sahip olduğu bir yetenek ya da beceriymiş gibi. Evet ama o doğal şey nereden geliyor? İşte kendi annemizden, babamızdan ya da otorite modellerinden ne gördüysek hasbelkader. Tabii. Oradan geliyor. Bir de işte hani kişi meraklı, ilgili değilse, bu konular üzerinde hiç düşünüp okumadıysa hele iş daha da vahim. Yani ya bizim gördüğümüz örnek model çok iyi değilse ya da bizim yaptığımız şey diyelim kendi anne babamızdan çok baskı gördük. Bazı kişiler o zaman kendi çocuğuna da uygular ama tabii, tam tersi de olur bazen. Evet. Aman ben çok baskı gördüm, çok eziyet yaşadım. Çocuğum ne isterse onu yapayım, mede kayabilir kişi. Evet. O da problem.
Bu da yanlış olabilir.
O da yanlış. Evet. Yani dolayısıyla dediğimiz çok çok doğru. Yani bir şekilde bu konular nasıl ki fizik dünyanın kuralları var ve bunun bilimi var, öğreniyoruz. Psikoloji de öyle. İnsan psikolojisi de öyle. Yani bunlar çok bilinmeyen, gizemli şeyler değil. Belli şeyleri yaptığımızda psikolojide de belli sonuçlar ortaya çıkar. Bunlar konusunda bir fikrimiz olursa daha sağlıklı bir ilişki kurarız, daha sağlıklı insanlar yetiştiririz.
Evet, doğru. Kıymetli hocam, isterseniz burada bir virgül koyalım sohbetimize. Önümüzdeki tabii, hafta düşüncenin yapısı ve işlevinden devam edelim, olur mu?
Tabii. Ama ilk şeyimiz dediğim gibi bu düşüncenin bizim bir özelliğimiz olduğunu bilmek ve hani doğrudan doğruya her düşüncemize kendimizi kaptırmamak.
Evet. Kıymetli hocam, evet, verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya başka bir konuda görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi programlar dinliyorum.
Sağ olunuz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta dış olaylar ve iç dünyamızın, yani inançlarımızın etkileşimiyle ortaya çıkan düşüncelerimizin hayatımızdaki işlevini konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Atmasın. Ey ulu peygamberimiz neredesin? şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Amin, amin, Allahu Ekber. Amin, amin, Allahu Ekber.
Hasretle çarpan kalplerde,
umutla bakan gözlerde,
bir gün doğumunda bazen,
bazen bir gün batımında,
sevginin kavuşturduğu ellerde,
dostluğu fısıldayan dillerde,
sesiniz sesimiz,
nefesiniz nefesimiz,
TRT,
radyonuzun olduğu her yerde. Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz diyerek İstiklal Harbi'nin en zor zamanlarında milleti umutsuzluktan kurtaran şiirleriyle, kalemiyle milli müdafaaya katılan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Efendim şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle, kendisiyle Mehmet Akif'i konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Sizin şahsınızda bütün Necip milletimizi gönülden muhabbetle Akifçe selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sayın Aydın, yaşımız ilerledikçe, hayatını okudukça, Mehmet Akif'i tanımaya başladıkça Akif'i daha çok seviyoruz. Ben bunu anlıyorum. Baştan aşağı bir ahlak ve erdem abidesi olduğunu görüyoruz. Tam 63 yıllık bir dünya serüveni var merhum Akif'in. Şöyle Mehmet Akif'in hayatına kısa bir yolculuk yapalım ve Mehmet Akif'in nasıl bir dünya görüşü vardı sizden dinleyelim.
Sizin de buyurduğunuz gibi Mehmet Akif hayatı ve eserleriyle cemiyet uğruna ihtilal yapan bir şahsiyettir. Mehmet Akif aslında bütün Anadolu'ya ve bütün İslam alemine kendini vakfetmiştir. Bir vakıf adamıdır. Gecesini, gündüzünü, kışını, baharını, yazını, her dönemini, her devresini aklı kestiği günden beri 5 yaşından itibaren hafız olduktan sonra vakfetmiş. Gece gündüz milleti için, vatanı için, Osmanlı'nın son dönemi, milli mücadelenin ilk dönemi. Mehmet Akif aslında bir veterinerdir. Veteriner hekimdir ama Mehmet Akif veteriner hekimliğin dışarısında şiire edebiyata, şiire edebiyatı da sanat için sanat yapmamış. Sanat halk içindir, toplumun basiretinin ve firasetinin derinleşmesi içindir ve toplumun kurtuluşu içindir. Gece gündüz adeta çırpınmış. Mehmet Akif milli mücadelemizin manevi kumandanıdır. Mesela Mustafa Bey, nasıl Osman Gazi'nin hocası Dursun Fakih ise, Osman Gazi Osmanlı'nın kuruluş şahsı, maddi önderi ama manevi önderi Dursun Fakih'tir. Bakıyoruz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden kişidir ama onun arkasındaki, onu hazırlayan İstanbul'un manevi fatihi Akşamseddin'dir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli mücadelenin maddi kahramanı Mustafa Kemal Paşa'dır ama manevi kumandanı Mehmet Akif Ersoy'dur. Milli mücadele hareketinin Anadolu satına yayılmasını bizzat Atatürk Mehmet Akif'ten rica etmiş. Mehmet Akif Ersoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir gün sonra Ankara'ya kavuşmuş ve bütün milli mücadele hareketinin ispatını ve milli mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, düşmanlara karşı vatanımızın bir ve beraber olarak gönülle, fikirle, ilimle, irfanla, aynı İsmail Gaspıralı'nın ifade ettiği gibi işte birlik, fikirde birlik, dilde fikir, dilde birlik anlayışını Kastamonu'da Nasrullah Paşa Camii'nde, Balıkesir'de Zalmos Paşa Camisi'nde ve Anadolu'nun birçok yerinde vaazlarıyla, hutbeleriyle, sohbetleriyle adeta bayraklaştırmış Mehmet Akif Ersoy. Ve Mehmet Akif'in Kastamonu Nasrullah Paşa Camisi'nde verdiği Cuma günü vaaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu Sebilür Reşat dergisinde yayınlanmış, neşredilmiş ve bütün Anadolu'ya Mehmet Akif'in vaazı gönderilmiş. Onun için Mehmet Akif Ersoy milli mücadelemizin manevi kumandanıdır ve edebiyatıyla, şiiriyle de bunu desteklemiştir. Devamlı o Kur'an'ın gür sedasıdır, İslam şairidir ama şunu demektedir: doğrudan doğruya, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz İslam'ı. İslam'ı asrın idrakına söyleten kişidir. İnsanların gür olmasını, gür sedası olması gerektiğini savunmuş. Ataletten uzaklaşması gerektiğini savunmuş. Ve insanların güçlü bir birey olarak devamlı cesaretle, devamlı özgüvenle, cesaretle, şecaatle, edeple ahlakla birleşerek aslından aldığı, Sultan Alparslan'dan aldığı, Fatih Sultan Mehmet'in yön çizdiği bir birey olmamız gerektiğini Mehmet Akif bize vaaz etmiştir. Ve Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazdığında İstiklal Marşı'nın karşılığında hediye var diye kabul etmemiş. Kendisinin o gün Ankara'nın zemherisinde, yani Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında, saygıdeğer dinleyiciler, sırtına giyinecek bir paltosu bile yoktur. Ama Mehmet Akif bir toplumun kurucu ve korucu metni olan İstiklal Marşı'nı yazarken bunun karşılığında bir ödül var, ben bunu kabul etmemdir. Ve neticede ikna ederler. Ödülü bir vakfa bağışlarlar. Mehmet Akif Ersoy iki gecede Ankara'da bugün Hamamönü mevkisinde Taceddin Sultan Hazretlerinin metfun bulunduğu kabrinin yanında, Taceddin dergahında İstiklal Marşı'nı iki gecede kaleme alır. Ama nasıl bir ortamdır? Yunanlılar Bursa'ya girmiş, Polatlı'dan, Ankara'mızın Polatlı'dan top sesleri duyulmaktadır. İşte Mehmet Akif o vecd ile, o iman ile İstiklal Marşı'nı kaleme almış. Ve o İstiklal Marşı'nda bizlere korkmamamız gerektiğini, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak dizeleriyle, değil mi, bize seslenmiş. Ve üçüncü dörtlükte de Türklerin ezelden ebede hür olduğunu, ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım diyordu. Ve diyordu ki bu vatan toprakları, bu toprakların cennet toprakları olduğunu, cennet vatan olduğunu söylüyordu. Diyordu ki İstiklal Marşı'nda, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, yazıktır incitme atanı, verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Derken aslında bir gök gürültüsü vardır burada. Türk şiirinin iki gök gürültüsü vardır Mustafa Bey. Biri Çanakkale Şehitlerine adlı şiiridir, bir diğeri İstiklal Marşı'dır. Mehmet Akif aslında İstiklal Marşı'yla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve korucu metnini kaleme almıştır. Ve nedir en sonunda da? Rabbim bu memlekete, bu millete tekrar bir İstiklal Marşı nasip ettirme, yazdırma. Bu memleket hep istiklalli, istikbali açık olsun. Bir olsun, beraber olsun. Sırtı yere gelmesin bu milletin diye devamlı mücadele eder. Mehmet Akif sırf şair değil dedik ya, sırf yazar değil, sırf veteriner değil. Aynı zamanda Mehmet Akif toplumunun kanaat önderi. Mehmet Akif aynı zamanda hafız, demir hafız unvanıyla anılıyor. Yozgatlı İhsan Efendi Mısır'da 11 yıl kalıyor Mehmet Akif Ersoy, biliyorsunuz. Diyor ki Yozgatlı İhsan Efendi, o kadar hafızlığı kuvvetliydi ki bir ay teravihi peşinde hatimle kıldım. Ve o Mısır günleri Mehmet Akif Ersoy'un hakikaten vatanına hasrettir. Gurbette kalmanın melali gece gündüz Mehmet Akif'e tesir etmiş. O saçlarını ağartmış ve ince hastalığa yakalanmış. Sırf vatan için, vatan özleminden dolayı. Hatta merhum Akif Yozgatlı İhsan Bey'e Mısır'da diyor ki, Mustafa Bey, ey İhsan Efendi, sen olmasaydın ben bu gurbet ellerde ne yapardım diyor. O Çanakkale Şehitlerinin yazarı, değil mi? Bizler Çanakkale Şehitlerini adeta Mehmet Akif'in şiirinde tasvir ediyoruz, resimleştiriyoruz. Evet. Mehmet Akif o gün de Osmanlı'ya hizmet edebilmek için, ümmet birliğini oluşturabilmek için ta Arap çöllerine gitmiş. Orada aşiretlere, Arap aşiretlerine ve onların liderlerine Osmanlı'dan ayrılmayın. Ayrılırsanız düzelmezsiniz, birliğimizi, beraberliğimizi küfre karşı bir tutalım diye nasihatler etmiş. Ve o günde El Muazzam istasyonunda, Hicaz Demir Yolu'nun en son istasyonundur, orada Çanakkale'den bir telgraf gelir, Kutçuzade Eşref anlatıyor. Telgrafta Çanakkale'de Türk milletinin başarılı olduğunu, muzaffer olduğunu yazar. Mehmet Akif orada gözyaşları içerisine boğulur. İki rekat namaz kılar, gözyaşları içerisinde bir kağıt ve kalem ister, Çanakkale şehitlerini yazar. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü boşu beşi. O şeylere Haçlı medeniyetine nedir? Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunadan yani veba hastalığından bile zuldür bu rezil istila. İşte Haçlı Hilal Savaşı tarihin en evvelinden bugüne ve bugünden kıyamet sabahına kadar devam edecek. Ama bizler Türk İslam medeniyetinin mensupları olarak her zaman hakkın, doğrunun yanında yer aldık ve bütün dünyaya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne merhametin ve adaletin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bunu Akif'in şiirlerinde de görüyoruz. En son mısralarında ne diyordu Çanakkale'nin? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Benden kabir isteme, benden gelecek isteme. Ben seni defnedemeyebilirim kabre. Ama sana öyle bir peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam kucağını açmış seni bekliyordur. Böyle bir Mehmet Akif var. O Mehmet Akif, bu kadar işi yapan Mehmet Akif, o Safahat adlı kitabı yazan Mehmet Akif, kendisi diyordu ki, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecek? Sen sessiz yaşadın belki. Sen belki gurbet ellerde 11 yıl vatan hasreti çektin. Belki 1936'nın 27 Aralık'ında öldüğünde hiçbir devlet erkanı senin cenazene katılmadı. O gün üniversite öğrencilerinin sırtında tabutunun üzerinde hiçbir bez yoktu. Ama oradan bir esnaf Mehmet Akif gibi birinin öldüğünü duyunca Kabe-i Muazzama'nın örtüsü var diye getirmiş tabutunun üzerine asmış. Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecek diyordun ama bugün seni herkes biliyor. Bugün senin İstiklal Marşın bizim milli marşımız. Her gün İstiklal Marşı hem dilimizde söyleniyor hem gönüllerimizde söyleniyor. Ve sen her yerde bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda anıldığın gibi bütün İslam coğrafyasında, bütün Türk dünyasında anılıyorsun. Çünkü sen bizim büyük oğlumuzsun. Unutmayalım ki milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar. Ve Mehmet Akif de Türk milletinin büyük oğludur. Türk milletinin şah eseridir adeta.
Evet. Sayın Aydın, çileyle geçmiş 63 yıllık bir ömrü konuşuyoruz. Dile kolay. Vefatının da 85. yıl dönümündeyiz. Daha nice 85 yıllar konuşulacak Akif. Nesilden nesile aktarılacak onun yaşadıkları, çektiği ızdıraplar. Çünkü derdi vatandı, derdi milletti, derdi imandı. Bu milletin kendi ayakları üzerinde durması için çalıştı, çabaladı. Onun zamanında savaş topla tüfekle veriliyordu. Günümüzde de savaş şeklini değiştirdi. Artık ekonomiyle veriliyor savaş. Ahlakla veriliyor, sosyal medya ile veriliyor. Başka türlü yani şeklini değiştirdi ama savaş devam ediyor. Şuna değinmek istiyorum. Mehmet Akif'in Akifçe yaşaması, sonraki nesillere anlatmak istediği, aktarmak istediği Akifçe yaşam, Asım'ın nesli evet. Nasıldı? Diyor biraz ki, da Asım'ın neslinden bahsetsek.
Güzel, evet, ideal nesil değil mi? Bizim kızıl elmamız diyordu, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu, asla çiğnetmeyecek. Edepli bir nesil, irfanlı evet. Bir nesil, imanlı bir nesil. Müsbet ilme değer veren, sanatta sanatı kendine şiar edinen, vatanını ve milletini çok seven, aynı zamanda kaba kuvvetten de kaçınan, devlet ebed müddet geleneğine sahip olan, kendine güvenen, bunun için de çok çalışan, birlik ve beraberliğinden asla ayrılmayan, yabancılar dost görünse de sözlerinin aldatıcı olduğunu asla aklının bir ucundan çıkarmayan, görülen aksaklıklar karşısında susmayan, inleyen, yani adeta zalimin keyfi için kalkıp mazluma, gelenin keyfi için kalkıp geçmişime sövemem. Bu da Mehmet Akif'in mısrası. Mazlumun yanında mazluma bir zulüm geldiği zaman onu alkışlayamam. Ne yaparım? Müdahale ederim. Ha, dur derim orada. Elimden ne gelirse onu yaparım. Çünkü ben bir dilsiz şeytan değilim. Batıyı sadece ilmi için kabul etmek, onu irfandan batıdan çekmek ve daima fikir alışverişinde bulunmak ve en önemlisi de hiçbir zaman ümitsizliğe ve yeyse düşmemek. ümitsizlikten uzak olmak. Asım'ın nesli bedenen sıhhatlidir, kuvvetlidir, sporla meşgul olur. Dinine ve milletine adeta bağımlıdır. Ruhu da incedir. Gönülleri yapar, gönülleri yıkmaz. İrfan geleneğine sahiptir. Sufi geleneğinden beslenmiştir. Ve gönül yıkmayan bir medeniyetin mensubudur. Diyordu ya, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise, gönlünü hiçbir zaman kimsenin gönlünü yıkmayan bir medeniyet. Ve safahat hafızı yetiştiren bir medeniyet. Mustafa Bey, Anadolu'da eskiden Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu safahatı ezbere bilen safahat hafızları vardı. Hı hı. Aynı bugün Kırgızistan'da Manas'ı bilen gibi, aynı Türkistan'da divanı, hikmeti bilen hafızlar olduğu gibi, sırf Kur'an hafızı değil. Bizim bugünkü neslimizin de Mehmet Akif Ersoy'un başucu kitabı olan safahatı ezberlememiz lazım. Hakikaten bütün Anadolu'da Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok hangi kitap kütüphanelerde var dersek, Safahat adlı kitap var. Safahat aynı zamanda bizim, değil mi, başucu kitabımızdır.
Evet. Sayın Aydın, süremizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Mehmet Akif'in vefatına dair neler biliyoruz? İsterseniz biraz da vefatına dair paylaşımda bulunalım. Sonra sohbetimizi, söyleşimizi noktalayalım.
Evet, Mehmet Akif 1936'nın 27 Aralık'ından 6 ay evvel Mısır'dan nereye gelir? İstanbul'a gelir. Ve İstanbul'da Mehmet Akif bir hastanede 3-5 dostunun gidip geldiği bir ortamda Hakk'a yürür. O hakikaten garip geldi, garip gitti. Mehmet Akif garip geldi, garip gitti. Mehmet Akif paraya hiç önem vermedi. Mehmet Akif maddeye sırtını devamlı döndü. Mehmet Akif Taceddin dergahında yaşarken evindeki bir halısı var oturacak. Her hafta arkadaşlarıyla toplanıp ilim irfan sohbetleri yapıyorlar. Ama bir gün Mehmet Akif'in evine bir fakir gelmiş. Ya biz yeni evleneceğiz demişler. Halınız var mı? Kiliminiz var mı? Mehmet Akif tutmuş evindeki tek olan halıyı İsar sahibi, o yeni evlenecek çifte vermiş. Mehmet Akif Ersoy diğer hafta gün kendilerine geldiği zaman arkadaşından rica etmiş. Demiş ki bizim evimizde bir halı bile yok. Ondan dolayı bugün sende toplanalım. Ben inşallah diğer haftaya bir halı alabilirsem bizde toplanırız diyen bir Mehmet Akif. Mehmet Akif yokluklar içerisinde mücadele etmiş. Yok, öyle bir yokluğa sahip ki Mehmet Akif Ersoy, kendi yokken sırf arkadaşına söz verdiği için üniversitede, Baytar Mektebi'nde okurken arkadaşı demiş ki Akif Bey, eğer ikimizden biri evvel ölürse çocuklarına sahip çıksın, öyle mi? Mehmet Akif söz verir. Kendisinin 5 çocuğunun yanı sıra arkadaşın 2 çocuğunu da alıp ona babalık yapar. Mehmet Akif sözünden hiç dönmez. Emanete her daim riayet eder. Bir arkadaşına haber verir. Derler ki geleceğiz, seni ziyaret edeceğim haftaya bugün der. Bugünkü gibi telefonlar yok, internet yok. Mehmet Akif o gün İstanbul'da bir fırtına kopar. Kardır, zemheridir ama ona rağmen sakalı saçı buz tutmuştur. Mehmet Akif sözünde durduğu anda o kapıya gelir. Ama arkadaşı yoktur, Akif Bey gelmez diye bir üst komşuya çıkmıştır. Mehmet Akif sözünün de eri bir kişi. Ona rağmen Mısır'daki o 11 yıllık hayatında hanımı hastalamış, ruh hastalığına yakalanmış, psikolojik hastalıklarla mücadele ederken Akif Bey'e diyordur ki, Akif Bey sen beni aldatıyorsun. Akif Bey de diyor ki, hanım ben sırf cumadan cumaya gidiyorum, seni nereden aldatayım? Böyle de mücadele etmiş. Hatta Said Halim Paşa ona Mısır'da Kahire Üniversitesi'nde bir öğretmenlik teklif edecektir. Fakat yer Akif Bey'e uzak diye başka bir iş bulabilir miyiz diye düşünürken bulamamış. 6 ay sonra gitmiş bu teklifi getirmiş. Ne dersiniz öğretmenlik meselesine? Demiş ki ne diyorsun? Hamallık desen hamallık etmeye razıyım.
Evet.
Böyle bir Akif. Böyle bir Akif.
Evet. Süremizin sonuna geldik. Tekrar merhum Mehmet Akif'i rahmetle, minnetle anıyoruz. 85. yıl dönümünde programımıza katıldığınız için de sizlere ayrıyeten çok teşekkür ediyorum.
Ben sizlere teşekkür ediyorum. Akifçe bir hayat diliyorum. hakkı tutalım, hakkı söyleyelim, hakkı kaldıralım. O Akif ki Safahat adlı kitabına İstiklal Marşı'nı almamış, demiş ki İstiklal Marşı benim şiirim değil, artık bütün milletimin şiiridir.
Sağolunuz Sayın Aydın, çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu hafta merhum Mehmet Akif'i andık. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.